Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Mesnevi'de Kurban İsmail İbrahim Bahsin'den beyitler okuyacağız. Kafirler Mustafa'ya üstün olmak için katar katar develer kurban ettiler. Tanrı emrini kamil birisinden sor, öğren. Her gönül Tanrı emrini anlayamaz. Para veriş cömert kişiye layıktır. Can vermekse esasen aşığın vergisidir. Hak uğruna ekmek verene ekmek verirler, can verene de can bahşederler.
Evet Sümeyra Hanım, bu programda biraz farklı bir yöntem işleyerek kurbanla ilgili Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinde neden bahsediyor, kurbanı bize nasıl anlatıyor tespit etmek maksadıyla kurbanla ilgili beyitleri bir araya getirmiş olduk. Kurbanla ilgili olarak işte dinin emirleri meydanda. Onunla ilgili çok fazla söz söylemeye gerek yok. Ancak Mevlana Hazretleri her zaman olduğu gibi bu uygulamadan, kurban faaliyetinden hareket ederek buna farklı bir anlam, mecazi bir anlam veriyor ve bizi aslında başka bir dünyaya taşıyor. İşte biz de bu bölümde bu taşımak istediği farklı dünyayı görmek için gayret göstereceğiz. Buradan hemen ilk beyitten şunu anlıyoruz ki zaten kurban kesmek sadece Müslümanlara has bir şey değildir. Mekke'li müşrikler de kurban kesiyorlardı. Zaten kurban adeti Habil ile Kabil hikayesi Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Ta o zamandan bu yana, yani ilk insandan, Adem'in ilk çocukları olan Habil ve Kabil'den bu yana devam eden bir adettir. Ancak burada Mevlana Hazretleri Müslümanların kurbanından hareket ederek bizi başka anlamlara, başka dünyalara taşımaya gayret gösteriyor. Ve o ikinci, üçüncü beytinde bize şöyle söylüyor. Altın vermek cömert kişiye layıktır. Can vermek ise esasen aşığın vergisidir. Zaten Mevlana Hazretleri'nin temel vasfı aşıklıktır. Ve aşıkların padişahı ya da aşıkların şahı olarak bilinir. Çünkü aşk dediğimiz şey yaratıcı ile yaratılmış arasındaki bir münasebet ve yaratıcının yaratmış olduğu varlığa olan duygusu, ilgisi, yaratılmış olanın da kendi yarasına olan ilgisine biz aşk diyoruz. Mevlana Hazretleri böyle ifade ediyor. Dolayısıyla burada vergi veren insanların, altın veren insanların cömert kişiler olduklarını, lakin can veren kişilerin ise aşık olduklarını dile getirmiş oluyor bize. Ve bunun mükafatı olarak da Mevlana Hazretleri şu beytinde diyor ki hak uğruna ekmek verene ekmek verirler, can verene de can bahşederler. Ki bizim kültürümüzde, geleneğimizde şehitlik geleneği vardır biliyorsun. Şehitler ölmez diye olarak da biz biliriz. Çünkü can verdiğiniz zaman aslında can bahşedilmişsinizdir ve ölümsüz bir hayatı zaten insanlar öbür dünyada hesabını verdikleri takdirde sürdüreceklerdir. Ancak şehit olanlar gerçekten kendilerini Allah yolunda canlarını feda eden insanlardır ve onların ölümsüzlüğü de bizim kültürümüzde bilinir. Mevlana Hazretleri de bu beytinde onu dile getirmiş oluyor.
Evet. Peygamber dedi ki, pazarlarda iki melek daima dua eder. Ey Allah'ım, ihsan edenlere fazlasıyla ver, cimrinin malını da telef et. Bilhassa canını bağışlayan, kendisini Allah'a kurban eden, İsmail gibi boynunu veren kişiye fazlasıyla ver. O boyna bıçak işler mi hiç?
Evet, İslam kültüründe olduğu gibi bu Mevlana Hazretleri'nin bu beyitlerinde de kurban bahsinin insanın kendisini Allah yolunda feda etmesi olarak dile getiriliyor ve Allah'a kurban olarak isimlendiriliyor. Bunun ilk örneği de İsmail Aleyhisselam'dır. Kur'an-ı Kerim'in de hikayesi anlatılır. Hikayeyi kısaca hatırlayacak olursak şöyledir. İbrahim Aleyhisselam çocuğu olmaz ve o Allah'a dua eder kendisine bir çocuk vermesi için. Kendisine bir çocuk verildiğinde ise rüyasında o çocuğu kurban ettiğini görür. Çocuk yürüme çağına geldiğinde, yani 5-6 yaşlarına, belki de hayatın en sevimli yaşına geldiğinde bir rüya görür ve bu rüyasında çocuğu kurban etmektedir. Rüyayı hem Mesnevi'de hem de Kur'an-ı Kerim'de bizim gördüğümüz rüya olarak değil de Allah'ın bir çeşit vahyi olarak da isimlendirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bu emri yerine getirmek ister. Oğlu İsmail'le durumu açtığında İsmail Aleyhisselam da tam bir teslimiyetle, eğer bu sana emredilmişse, bu Allah'ın isteğiyse bu işi yap diye kendisini ona teslim eder ve kurban edilmek üzere götürüldüğünde bıçak İsmail Aleyhisselam'ın boğazını kesmez. Yani çocuk olan İsmail'in boğazını kesmez ve sonuçta da kendisine kurbanlık bir koç gönderilerek İsmail Aleyhisselam kurban edilmekten kurtulur. Ama burada asıl olan şey hem babanın hem de çocuğun, yani hem İbrahim Aleyhisselam'ın hem de oğlu İsmail'in Allah'ın buyruğuna teslim olmasıdır. Ki zaten Allah insanlara aslında kötü işleri emredecek değildir. Allah'ın bütün emirleri insanların faydasına olacaktır. Sadece denemek maksatlı olarak yapılmış bu şeyde de hem İbrahim Aleyhisselam hem de İsmail Aleyhisselam imtihanı kazanmışlardır. Bu yüzden de aradan binlerce sene geçmiş olmasına rağmen insanların hafızasında ve insanların zihninde, toplumların kültüründe hem İbrahim Aleyhisselam hem de İsmail Aleyhisselam iyilikle yad edilir ve Mesnevi'nin dilinde de çok önemli iki peygamber olarak zikredilir.
Evet. Dekuki namaz için öne geçti. Sanki onlar atlas bir kumaş, imam da süsü. O padişahlar saf saf olup o ünlü imama uydular. Tekbir getirince kurbanlı koç gibi bu alemden çıktılar. Ey ulu kişi, tekbirin manası şudur. Ya Rabbi, huzurunda kurbanız. Boyun keserken Allahu Ekber dersin ya, o nefsi keserken de bu sözler söylenir. Allahu Ekber de o şom nefsin başını kes. Kes de can mahvolmaktan kurtulsun.
Evet, Mevlana Hazretleri burada Dekuki diye birisinden bahsediyor. Ve bu Dekuki aslında kendisini Allah yolunda feda etmiş. Allah'a ibadet etmekten ve onun için uğraşmaktan başka bir iş yapmayan bir kişidir. Bütün işleri ve fiilleri Allah için olan bir kişidir. Ve kendisine de yüce makamlar verilmiştir. Ancak buna rağmen bir gün Dekuki diyor ki, Ya Rabbi, senin dünyadaki sevgili kulların vardır. Sana has kulların vardır. Beni onlarla karşılaştır diye dua eder. Bunun üzerine kendisine şöyle ilham edilir. Yani Allah sana yetmiyor mu ki bu Allah'ın has kullarını istiyorsun denilir. O da Allah'ın has kullarıyla muhabbet etmenin de yine Allah için muhabbet etmek olduğunu söyler. Mevlana Hazretleri bu hikayeden bahsederek, Dekuki'nin hikayesinden burada vurgu yaparak söylüyor ve Dekuki ile birlikte Allah yoluna kendisine hasreden insanların, evliyaullah'ın namaza durduklarındaki hallerini dile getiriyor burada. Tekbir getirince kurbanlık koç gibi bu alemden geçtiler. Namazla ilgili, aslında hem namazla ilgili hem kurbanla ilgili Mevlana'nın bu ifadelerini dikkat etmek lazım. Çünkü dikkat edilecek olursa buradaki Mevlana Hazretleri'nin bize anlatmış olduğu namaz öyle rastgele sıradan bir namaz değildir. Allahu Ekber dediğinizde kurbanlık koç gibi kendinizi Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz ki ve koç canını teslim ederek bu alemden nasıl gidiyorsa namaza durduğunuzda da aslında bu alemden ve bu alemdeki bütün meşgalelerden sıyrılmanız gerekiyor. Halbuki bugün insanlara baktığımızda daha çok namaza durduklarında dünya meşgaleler kendi zihinlerini meşgul eder. Halbuki asıl olan şey bundan kurtulmaktır ve namazın da aslında bir çeşit kurban oluşluk olduğunu ifade etmeye gayret gösteriyor Mevlana Hazretleri ve diyor ki namaza durduğumuzda Allahu Ekber deriz. Yani en büyük Allah'tır deriz ve bunun ifadesi de biz senin huzurundayız ve senin kurbanlarıyız, kurbanlarınız, senin bütün emrine, senin bizimle ilgili bütün takdirine boyun eğmişiz. Biz senin dilediğine uyarız tarzındaki bir ifade olduğunu dile getiriyor. Ve Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek diyor ki koyun keserken, yani kurban ederken Allahu Ekber dersin ya, nefsi keserken de bu sözü söylemelisin. Zaten buradan şunu da hemen çıkarmış oluyoruz. Mevlana Hazretleri kurbandan söz ettiğinde bize şunu aslında anlatmış oluyor. Bu fıkhi ilgilendiren, normalde bizim dış dünyayla ilgili kurban kesmemiz başka bir şey ama bir de bizim kendi içerisimizdeki kötü adetlerimizi, kötü alışkanlıklarımızı, hevamızı ve hevesimizi de kurban edip onları Allah yolunda feda etmemiz gerekiyor. Yani Mevlana Hazretleri kurban bahsinde bize yeni bir alan açmış oluyor ki bu yeni alan insanın heva ve hevesinin, nefsi arzu ve isteklerinin kurban edilmesidir. Yani normalde evet bir kurban söz konusudur. Zahiri olarak biz bunu yaparız ama mecazi olarak, sembolik olarak bu kurbanın bizde çağrıştırması gereken hususlar vardır. Ve işte o hususlardan bir tanesi bir namazda olduğu gibi kurban keserken nasıl kurban teslim oluyorsa, namaza Allahu Ekber dediğimizde de kurbanlıklar gibi bizim her şeyimizi unutup Allah'a teslim olmamız gerekiyor. İkinci bir şey daha söylüyor Mevlana Hazretleri bize burada. Kendi iç özelliklerimizi, kötü özelliklerimizi de kurban etmemiz, onları da öldürmemiz gerekiyor. Aslında bizim temel, bütün insanların en temel problemlerinden bir tanesi kendi içerisindeki düşmanlarımızdır. Kendi içerisindeki düşmanlarımızı kurban edemezsek, kesip atamazsak, o takdirde o kötü özellikler bizi ne yapıyor? Kötü bir insan olmamıza doğru evrildiriyor. Bundan kurtulmanın yolu ise içimizdeki heva ve hevesimizi kurban etmemiz, onları öldürmemiz. Allahu Ekber dediğimizde nasıl Allah'a kurbanlar teslim oluyorsa, biz de hem namazda hem de diğer hayatımızda Allahu Ekber dediğimizde bütün canımızla ve malımızla Allah'ın yoluna teslim olmamız lazım. Allah'ın yoluna teslim olmak da aslında bizi kötü bir yere götürecek bir şey değildir. Çünkü Allah neticede bizden bizim aleyhimize olacak hiçbir şey istemiyor. Allah'ın tek dileği vardır. Hem dünyada hem de ahirette insanın mutlu ve huzurlu olmasını talep ediyor Allah. Bunu istiyoruz. Fakat İradi olarak bizim bu yola girmemizi bekliyor. Bizim kendiliğimizden bu yola girmemizi bekliyor. Mevlana Hazretleri bu kurban bahsinde bizim önümüze işte yeni bir iklim daha açmış oluyor böylece.
Evet. Ten İsmail'e benzer, can Halil'e. Can bu bedeni yaptırdı da tekbir getirdi mi, ten kesilir, şehvetlerden, hırslardan kurtulur. Besmele ile kesilmiş bir kurban haline gelir. Kıyametteki gibi hak huzurunda saf durulur. Allah'la konuşup görüşmeye girişilir. Allah huzurunda gözyaşı dökmek, kabirden kalkıp mahşerde dikilmeye benzer. Hak, sana bunca zamandır mühlet verdim, bana ne getirdin der.
Evet, Mevlana Hazretleri burada yine bir benzetme yapıyor ve bize diyor ki ten İsmail'e, yani bedeni yapımız İsmail'e, canımız yani ruhumuz ise İbrahim Aleyhisselam'a benzer. Şimdi gerçekten de İslam düşüncesinde insanoğlu iki veçesi olan bir varlık. Bir bedenimiz var, bir de ruhumuz var. Dolayısıyla asıl olan da zaten aslında bu ikisinin birlikte hareket etmesidir. Ancak insanın bedeni ihtiyaçları söz konusu edildiğinde buna Mevlana Hazretleri şey diyor, ten diye isimlendiriyor bunu, yani bedenimizi ten diye isimlendiriyor. Bir de can dediği şey var. Yani dolayısıyla bizim asıl olan cana uygun olmamız lazım. Can ne iş yapıyor burada? İbrahim Aleyhisselam'dır can. O kendisini Allah yolunda feda eden birisidir. O ailesiyle mücadele eden, onların tevhide gelmesi için gayret gösteren birisidir. O Nemrut'a baş kaldırmış birisidir. İbrahim Aleyhisselam putları kırmış birisidir ve putların insanların taptığı ancak kendilerinin herhangi bir güç ve kuvvetinin olmadığını insanlara gösteren bir şahıstır. Ve kendisi hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden Nemrut'un ateşini atlamayı göze almış birisidir. Yani hem İbrahim Aleyhisselam hem de İsmail Aleyhisselam aslında bizim önümüzde çok iyi iki ideal tiptir. İki ideal insan tipidir aslında. Bu anlamda İbrahim Aleyhisselam'a baktığımız zaman korkmadan kendisini ateşe atan birisidir. İsmail Aleyhisselam'a baktığımız zaman da o da Allah'a olan aşkından ve yine korkusuzluğundan kendi canını feda etmeyi göze alabilecek teslimiyette birisidir. Zaten İslam düşüncesinin bu Mevlana Hazretleri'nin son beytinde de son söylediğinde de geleceğiz. Neticede kurbandan kastedilen şey, İslam'dan kastedilen şey teslimiyettir diyecektir bize. Ve teslimiyet de Allah'a yapılan bir teslimiyettir. O yüzden bizim bedeni arzu ve isteklerimizi bir nebze olsun, özellikle onların kötü olanlarını terpilememiz lazım. Onları İbrahim, İsmail'in kurban edilmesi gibi onları kurban etmemiz lazım.
Aşk bir gemiye benzer. Gemiye binen kişinin afete uğraması nadirdir. Aklı, zekayı sat da hayranlığı al. Akıl ve zeka zandır. Hayranlıksa görüş. Aklı Mustafa'nın önünde kurban et. Hasbiyallah de. Yani Allah bana yeter. Kenan gibi gemiden uzaklaşma. Onu da aklı ve gururu aldatmıştı.
Evet, Mevlana Hazretleri burada giriş kısmında da söylemiştik. Kurban bahsini aşk bahsiyle birleştiriyor ve aşkla birlikte düşünmeye, birlikte mütalaa etmemiz gerektiğini bize hatırlatmış oluyor ve diyor ki aşk bir gemiye benzer. Aşkı da biz şöyle tarif ediyoruz. Yaratılmış olan varlığın yaratıcıya olan ilgisi ve sevgisi yaratıcının da buna karşılık vermesinden ibarettir aslında. Dolayısıyla bizim aşk bahsi dediğimizde Allah'ın vahiy söz konusudur ve Allah'ın bize yol göstermesi söz konusudur. Allah'ın yol göstermesi söz konusu olduğunda ise bunu Mevlana Hazretleri bir gemiye benzetiyor ve Allah'ın gösterdiği yola giren insanlar, bu gemiye sığınan insanlar ne yapmazlar? Bir belaya, bir afete düçar olmazlar diyor bize ve burada bize bir şey söylüyor. Aslında önemli bahislerden birisidir. Aklı ve zekayı sat da hayranlığı al. Şimdi aslında normalde Mevlana Hazretleri başka beyitlerinde, birçok beytinde Kur'an-ı Kerim'in olduğu gibi aklı hep tavsiye etmektedir ve aklı kullanmayı bize söylemektedir. Bir çeşit aklı kullanmanın çok önemli ve iyi bir şey olduğunu dile getirmektedir. Ama aşk bahsi dediği bir bahis vardır ki o söz konusu edildiğinde bunu aşktan daha üstün bir şey, akıldan daha üstün bir prensip olarak görür ve aşk bahsi söz konusu edildiğinde akla değil aşka uyulması gerektiğini dile getirir. Burada da bize onu söylüyor. Diyor ki aklı Mustafa'nın önünde kurban et. Yani Mekkeli müşrikler de aslında aklılarını kullanıyorlardı. Ancak Hazreti Peygamber'in getirdiğine ne yaptılar? İtiraz ettiler. Yani aslında onlar da akıllarını kullanarak Hazreti Peygamber'e itiraz ettiler. Akıllarını kullanmaksızın bunu yapmadılar. Çünkü hatırlayınız Mekkeli müşriklerin en ileri gelenlerinden bir tanesi bizim Ebu Cehil dediğimiz cahiliye döneminde ise Ebul Hikme yani hikmetin ve aklın babası denilen bir adamdır. Ancak burada Mevlana Hazretleri işte aşk diye bir bahisten, bir şeyden bahsediyor ve bunun önünde bazen aklın engel olduğunu söylüyor. Ve aslında Farabi de benzer bir şey söyleyerek diyor ki insanda gerçek karar verici olan kalptir diyor. Yani Mevlana'nın aşk dediği şeydir. Dolayısıyla bizim gerçek karar vereceği şey yapmamız lazım, itibar etmemiz lazım. Aklı ise nerede kullanacağız? Asıl akıl bizi kötü olan şeyleri bilmekte kullanılır. İyi olanı bilmekten daha çok kötü olan şeylerin tespit edilmesinde aslında bizim işimize yarar akıl. Çünkü akıl kelimesinin kelime anlamı da zaten bağ demektir. Hani o yular demektir. Sizin kötülüğe gitmenize mani olacak bir uzunluktadır o. Dolayısıyla temel anlamı budur ve bizi doğru olan şeyi tespit etmemizde akıldan çok aşk prensibini çalıştırmamız gerekiyor ve bir de misal veriyor burada Mevlana Hazretleri diyor ki Kenan gibi de yeminden uzaklaştırma. Bu Kenan kimdir? Onu da sadece burada ismi geçiyor ondan da bahsedelim isterseniz. Bu Kenan Nuh Aleyhisselam'ın gemiye binmeyen oğludur. O ne yapıyordu Kenan? O işte babası gemi yaptığında ve işte ortalığı su almaya başladığında o babasına şöyle diyor. Diyor ki ben yüksekçe bir dağa çıkarım. Dikkat ederseniz aklını kullanıyor. Yüksekçe bir dağa kullanırım, çıkarım diyor ve orada diyor boğulmaktan kurtulurum. Halbuki babası da ona diyor ki ya bundan kurtuluş yok. Bu su dağları da kaplayacak. Ama dikkat ederseniz Kenan aklını aslında kendince aklını kullanarak aslında gemiye binmiyor. Halbuki daha büyük üst prensip olan aklını kullanmış olsaydı o gemiye binecekti. Dolayısıyla bazen akıl hakikati kavramamızda yetersiz olabiliyor. Yani burada aklı kullanmamayı, aklı yatsıdığımızı düşünmeyelim. Mevlana Hazretleri de aslında aklı hiçbir zaman yatsımaz ve aklını kullanmayan insanları tenkit eder. Ama aşk dediği şey ya da kalp dediğimiz prensip bu akıldan daha üstün bir prensiptir ve meselenin hakikatini, derununu da görecek olan bir şeydir. O yüzden de Kenan gibi olmamak lazım ve aklı Mustafa'nın önünde yani Hazreti Peygamber'in getirdiği önünde teslim etmek lazım. Gerçekten de ben aklını kullanmayı seven bir adamım ama bazen aklımı kullandığımda olumsuz bir şeyle karşılaşabiliyorum. Her zaman verdiğim misaldir. Yolda trafikte gidiyoruz. Trafik belli yani kalabalık. Diyorum ki şu arka sokağa girelim. Yani arka sokak daha boştur diye. Ya hakikaten arka sokağa giriyorum. Boş ama tam sokağın sonuna yaklaştığımızda bir de bakıyorum bir kaza olmuş. Ön tarafta beklediğimizden daha fazla bekleyebiliyoruz. Demek ki akıl her zaman hakikati görmeye kifayet etmiyor. Ondan daha derunu bir şey vardır. İşte Mevlana buna aşk bahsediyor, can bahsediyor, Kur'an-ı Kerim Fuat diyor. Onu da yabana atmamak gerektiğini bize bir kez daha kurban vesilesiyle hatırlatmış oluyor Mevlana Hazretleri.
Babam insanların padişahı, cennetliklerin çoğu aptaldır demişlerdi. Akıl ve zeka sana kibir ve gurur verir. Abdal ol da gönlün doğru kalsın. Abdallık dediğim halka iki kat maskara olan adamın ahmaklığı değildir. Yusuf'un güzelliğine dalıp ellerini doğrayanların işte onların abdallığıdır. Aklı dost aşkına kurban et. akılların hepsi de o taraftandır.
Evet, bu bölümde de yine Mevlana Hazretleri aklın dost aşkına kurban edilmesi gerektiğini, yani onun yoluna girmesi gerektiğini söylüyor. Bu benzer bir ifadeyi Farabi de bir filozof olduğu halde o da söylüyor. Diyor ki akıl kalbin kendi görmeye tenezzül etmediği işlerini gördürdüğü kahyasıdır diyor. Yani aklı kalbin hizmetine vermiş oluyor. Hakikaten aklı canın hizmetine vermek lazım. Kalbin hizmetine vermek lazım. O zaman çok işe yarıyor ve akıl gerçekten de insanoğluna vermiş en büyük nimettir. Çünkü başka varlıklarda bizimki gibi bir akıl yok. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir akılın başka varlıklarda olduğunu pek bilmiyoruz. Ama bizde çok özel bir akıl var ve insan olmamızın temel şeylerinden, özelliklerinden bir tanesidir. İnsan oluşumuzu gösteren bir husustur. Ancak buna rağmen yine de biz aşk bahsini akıl bahsinden üstün tutmamız gerekiyor ve nefsimizi ve kendimizi Allah önünde kurban etmemiz lazım. Allah'a feda etmemiz lazım. Yani hiçbir zaman aklı kalbin önüne geçirmemek gerekiyor. Kalbin çünkü daha derinli bir kavraması söz konusudur. Bu yüzden de şöyle bir şeyden bahsediyor Mevlana Hazretleri bize. Diyor ki babam insanların padişahı cennettekilerin çoğu aptaldır demiş. Burada aptalı daha önce derslerimizde geçti. Bedel ödeyen demektir ve bedel ödeyen de aslında biraz çok fazla sonunun ne olacağını düşünmeyen, sadece Allah'ın yolunda, Allah'ın gösterdiği istikamette yaşayan insan demektir. Bu bahis söz konusu edildiğinde şöyle bir şeyim var, benim hatıram var, onu burada söylemekte fayda var. Biz bu zihinsel engelli çocukları şeye götürmüştük, pikniğe götürmüştük. 15-20 taneydi belediyecilik yaptığımız dönemlerde. Kültürden sorumlu başka müdür bir arkadaşımız vardı. Geldi bana dedi ki ya bu çocukların hallerine ben çok üzülüyorum. Yani bunların akılları yok, doğruyu eğriyi anlamıyorlar diye onlarla ilgili olarak üzüldüğünü söylemişti. Ben de ona şunu demiştim. Vallahi sen onların için üzüleceğini aslında kendin için üzülsen iyi olur. Çünkü onların hem bu dünyada hem de öbür dünyada bir hesap verme gibi dertleri yok. Ve onların böyle bir aileleri yok. Dışarıdan baktığın zaman onlar senden çok mutlu gözüküyorlar. Hakikaten de mutlu oluyorlar. Ve aslında onların kendi içlerinde bir kötülük de yok. Bizim en temel problemlerimizden bir tanesi kendi içimizdeki iyilikle kötülüğün kavga etmesidir ve mücadele etmesidir. Ve burada biz çoğu zaman, her zaman demeyelim yani iyiliğimiz de galip gelmiyor, gelemiyor kendi iç dünyamızdaki. Bırak dışarıyla olan münasebetimizi, mücadelemizi, dış dünyadaki kavgamızı boş verelim. Kendi iç dünyamızdaki iyilikle ve kötülüğümüzün kavgasında bile her zaman iyiliğimiz galip gelmiyor. O yüzden de Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi yani bizim aptallarımız aslında bizden daha şanslıdırlar, daha mutludurlar ve onların akıbetleri belki bizim akıbetlerimizden çok daha iyidir.
Peki teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, bugün de Mesnevi'de Kurban İsmail İbrahim bahsinden beyitlerle sizlerle birlikte olduk. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.